Ayrım 4.
Uzun boylu Esmer'in kırmızı kurdelesiyle mavi ipekten saç filesi parçalandı. Boyun tarafı yırtılan bluzundan çıplak teni, omuzunun ucu ortaya çıktı. Beri yanda sarışın Gervais ise nasıl olduğunu kendi de bilmeden soyunmuş, beyaz iş gömleğinin bir kolu kopmuştu. İş gömleğinde oluşan bir yırtıktan çıplak beli görünüyordu. Kumaş parçaları havada uçuşuyordu. Önce Gervais'in vücudunda kan belirdi. Ağzından çenesine doğru inen üç uzun tırmıktan kan akmaya başladı. Gözlerini sakınıyor, suratına inen her şamarda kör olma korkusuyla gözlerini yumuyordu. Virginia'nın vücudunda daha kan görülmüyordu. Gervais onun kulaklarına saldırıyor, bir türlü yakalayamayınca da öfkeden kuduruyordu. Sonunda sarı camdan armut biçimi küpelerinden birini yakaladı, çekti. Kadının kulağını yırttı, kan akmaya başladı. Birçok kişi birbirlerini öldürüyorlar, ayırın şu maymunları diye bağırdılar. Çamaşırcı kadınlar kavgacılara yaklaşmışlardı. Seyirci kalabalığı ikiye ayrılmıştı. Bunlardan bir bölümü köpek gibi dalaşan iki kadını kışkırtıyordu. Öbürleri ise sinirden tir tir titreyerek başlarını çeviriyorlar, seyretmeye artık dayanamıyorlardı. Artık kabak tadı veren bu kavganın kendilerini kesinlikle hasta edeceğini yineleyip duruyorlardı. Bu yüzden toptan bir dövüş başlamasına ramak kalmıştı. Herkes birbirini taş yürekli, beceriksiz, miskin olmakla suçluyordu. Çıplak kollar uzanıyordu. O sırada kuvvetli üç tokadın şaklaması işitildi. Bu arada Bayan Boş çamaşırhane hademesini arıyordu. Charles, ne cehenneme gittin kuzum? Sonunda onu ön sırada kollarını kavuşturmuş, kavgaya bakar buldu. Çok kalın enseli, iri yarı, çam yarması gibi bir gençti. Gülüyor, iki kadının meydana çıkan tenlerini gördükçe işin tadını çıkarıyordu. Sarışın kadın ufak tefekti, bir bıldırcın gibi bıngıl bıngıldı. Hani bir de gömleği yukarıdan aşağı yırtılsa, artık değmeyin keyfine. Delikanlı gözünü kırparak, şuraya bak diye mırıldandı. Kolunun altında bir ben var. Bayan Boş onu orada görünce, ay sen de burada mısın diye bağırdı. Yardım etsene şunları ayıralım acanım. Siz pekala onları ayırabilirsiniz. Delikanlı, yo sakın bana güvenmeyin bu işte. Bana mı kaldı bunları ayırmak? Dedi sakin sakin. Geçen günkü gibi gözümü oysunlar değil mi? Ben buraya kavga eden kadınları ayırmak için gelmedim. Benim işim başımdan aşkın zaten. Hadi hadi korkmayın. Biraz hacamat iyi gelir onlara. Yumuşarlar böylece. Bunun üzerine kapıcı kadın, gidip polis çağırayım bari. Başka çare yok dedi. Ne var ki çamaşırhanenin sahibi olan hasta bakışlı cılız kadın buna kesinlikle karşı çıktı. Birkaç kez yo hayır hayır istemem diye yineledi. Çamaşırhanenin adı lekelenir. Yerde boğuşma sürüp gidiyordu. Birdenbire Virginia dizlerinin üzerine doğruldu. Yerden bir tokacı almış havaya kaldırıyordu. Sesi pürüzlenmiş hırıldayarak sunturlusu geliyor hele biraz bekle kirli çamaşırlarını hazırla. Gervais hışımla ok gibi elini uzattı. O da yerden bir tokaç kaptı. Lobut gibi havaya kaldırdı. Onun da sesi boğuklaşmıştı. Ya esaslı bir temizlenmek istiyorsun öyle mi? Gel de derini paçavra yapayım. Bir süre ikisi de yere diz çökmüş. Öylece durarak birbirlerine gözdağı vermişlerdi. Saçları yüzlerine dökülmüş. Göğüsleri körük gibi inip kalkarak vücutları yara bere ve çamur içinde birbirlerini gözlüyorlardı. Gervais ilk darbeyi indirdi. Elindeki tokaç Virginia'nın omzunu sıyırdı. Aynı zamanda da Beriki'nin tokaç darbesinden kaçınmak amacıyla yana doğru kaykıldı. Tokaç kalçasını sıyırıp geçti. Bunun üzerine artık iyice aşka gelerek çamaşırcı kadınların çamaşır dövmesi gibi ritmik devinimlerle birbirlerine vurmaya başladılar. Tokaçlar indikçe tok bir ses çıkıyordu. Bir tekne dolusu suya tokat indirilmiş gibi bir sesti bu. Çevrelerindeki çamaşırcı kadınlar artık gülmüyorlardı. Pek çoğu içlerinin bunu götürmediğini, midelerinin bulandığını söyleyerek çıkıp gitmişlerdi. Ötekiler, kalanlar ise gözleri bir acımasızlık ve yırtıcılık ateşiyle ışıldayarak başlarını uzatıyorlardı. Hepsi de iki kadını pek yürekli bulmaktaydılar. Bayan Boş, Claude'la Etienne'i alıp götürmüştü. Onların iki tokacın gürültülü vuruşlarına karışan hıçkırık sesleri çamaşırhanenin ta öbür başından işitiliyordu. Bu arada Gervais birdenbire avazı çıktığı kadar bağırdı. Virginia var gücüyle tokacı savurmuş, onun çıplak koluna, dirseğinden biraz yukarıya indirivermişti. Kırmızı bir leke oluştu ve kol hemen şişti. İşte o zaman Gervais saldırdı. Berikini tepeleyecek sandılar. Yeter, yeter artık diye bağırışmalar oldu. Gervais'in yüzü öyle korkunç bir hal almıştı ki hiç kimse yaklaşmayı göze alamadı. 10 kat artan gücüyle Virginia'yı belinden kavradı, ikiye katlayıp kalçaları havada yüzünü döşemeye yapıştırdı ve onun debelenmesine karşın etekleri ta beline kadar kaldırdı. Etekliğin altında bir iç donu vardı. Elini donun yırtmacından soktu, koparıp aldı. Her tarafını, çıplak butlarını, çıplak kaba etlerini meydana çıkardı. Sonra da tokaç elde, bir zamanlar Plazanda Viorne ırmağı kıyısında askerlerin çamaşırlarını yıkadığı günlerde nasıl vuruyorlarsa öylece vurmaya başladı. Tahta etlere indikçe ıslak bir gürültüyle gevşiyor, her vuruşta beyaz ten yol yol kızarıyordu. Hademe Charles hayranlıkla gözleri fal taşı gibi büyümüş, vay vay vay diye mırıldanıyordu. Gülüşmeler yeniden başlamıştı ama az sonra yeter sesleri gene işitildi. Gervais'ın kulakları hiçbir şey işitmiyordu. Bıkıp usanmıyordu. Vurulmadık yer bırakmamaya çalışarak eğilmiş, dikkatle yaptığı işe bakıyordu. Utanmayla kaplanmış bütün bu dövülmüş deriyi istiyordu. Vurulmadık yer bırakmamaya uğraşıyordu. Acımasız bir neşeye kapılmış, eski bir çamaşırcı şarkısını yineliyordu. Pat pat, Margot gitti çamaşıra, pat pat, tokacını vura vura, pat pat, su serpecek yüreğine, pat pat, tasa dolu kalbi gene. Derken şarkıdan vazgeçiyor, tokacı indirmeyi sürdürürken, al, bu sana, bu kız kardeşine, bu lantiyere diyordu. Görürsen sen de onlara indirirsin artık. Dikkat et bak, yeniden başlıyorum. Bu lantiyere, bu kardeşine, bu da sana. Sonunda Virginia'yı güç kullanarak elinden çekip almak zorunda kaldılar. Uzun boylu esmer, yüzü gözyaşlarıyla sırılsıklam, kıpkırmızı, utancından yerin dibine geçmiş bir halde çamaşırlarını kaptığı gibi savuşup gitti. Yenilmişti. Bu arada Gervais iş gömleğinin kolunu geçiriyor, etekliğini yeniden beline oturtuyordu. Kolu pek fena halde ağrıyordu. Çamaşırlarını omzuna yerleştirmesini Bayan Boş'tan rica etti. Kapıcı kadın dövüşü anlatıyor, çektiği heyecanı, yürek çarpıntılarını söylüyor, bir yerlerine bir şey olup olmadığını anlamak için vücudunu yoklamak isteğinden söz ediyordu. Belki de bir tarafınız falan kırılmıştır, ne bileyim, bir tokat sesi işittim de. Ama genç kadın bir an önce gitmek istiyordu. Çevresini iş önlüklerinin içinde dimdik duran çamaşırcı kadınların acınmalarına da, övgülü gevezeliklerine de karşılık vermiyordu. Çamaşır çıkını omzuna yüklenince çocuklarının kendisini bekledikleri kapıya doğru yürüdü. Yeniden camekanlı kulübesine yerleşen çamaşırhane sahibi onu durdurarak 2 saat oldu, 2 metelik vereceksiniz dedi. Neden 2 metelik istiyorlardı? Gervais kendisinden yer kirası istendiğini anlayamıyordu. Sonra 2 meteliği verdi. Omuzunda asılı ıslak çamaşırların ağırlığı altında iyiden iyiye topallayarak üstü başı sırılsıklam, dirseği morarmış, yanağı kan içinde ve yanı başında yürüyen, hala hıçkıra hıçkıra ağlayan, yüzleri gözleri yaşlara bulanmış, Etienne ile Claude'u çıplak kollarıyla sürükleyerek yürüdü gitti. Onun ardından çamaşırhanede gene muazzam su şarıltıları, tokaç gürültüleri başlamıştı. Çamaşırcı kadınlar ekmeklerini yemişler, şaraplarını içmişlerdi. Yüzleri kıpkırmızı, Gervais'la Virginia'nın dövüşüyle daha da neşelenmişler, daha bir kuvvetle tokaç sallıyorlardı. Gene tekneler boyunca omuzları düşük, belleri bükülmüş, köşeli profilli kuklalar, menteşeler üzerindeymiş gibi eğilerek tokaçlarını önlerindeki çamaşırlara indiriyorlardı. Bir sürü kol harıl harıl işlemekteydi. Beri yandan geçitlerin bir ucundan öbür ucuna konuşmalarını sürdürüyorlardı. Sesler, gülüşmeler, kaba açık saçık sözcükler suyun büyük gürültüsüne karışıyordu. Musluklar şarıl şarıl akıyor, kovalardan sular fışkırıyor, tekne sıralarının altından bir dere akıyordu. Öğleden sonraki çalışma başlamıştı. Çamaşırlar tokaç darbeleriyle dövülüyordu. Uçsuz bucaksız koskoca çamaşırhaneyi dolduran dumanlar kızıllaşıyor. Bu kızıllığı sadece perdelerin yırtıklarından süzülen güneş ışınları yer yer altın sarısı toplar biçiminde deliyordu. Sabun kokulu buharların boğucu ılık havası soluk kesiyordu. Sundurma birdenbire bembeyaz bir buğu ile doldu. İçinde sodalı su kaynayan kazanın kocaman kapağı, ortadaki vidalı çubuk boyunca makine aracılığıyla yükseliyordu. Tuğla temele gömülü bu kazanın ardına kadar açık deliğinden şeker tadında potaslı buharlar çıkarıyordu. Bu arada da yandaki çamaşır sıkma makineleri işliyordu. Dökme silindirlerin içindeki çamaşırlar soluyan, tüten, çelik kollarının aralıksız devinimiyle çamaşırhaneyi daha şiddetle sarsan makinenin çarkının bir dönüşüyle sıkışarak sularını koyuveriyorlardı. Gervais, Bonsur Oteli'nin bulunduğu sokağa adımını atınca gözleri yeniden yaşardı. Burası karanlık ve dar, pis suların akmasını sağlayan, duvar boyunca uzanan bir su yoluyla iğrenç bir arayoldu. Yeniden burnuna çarpan bu pis koku, orada Lantier ile birlikte geçtiği 15 günü anımsattı. Şu anda acı bir pişmanlık duyduğu, sefalet ve kavga dolu 15 gün. Gene de içini terk edilmiş duygusu kapladı. Yukarıda penceresi ardına kadar açık güneş içindeki oda bomboştu. Bu dimdik inen güneş, uçuşan bu altın zerreli toz bulutu, kapkara tavana, kağıtları yolunmuş duvarlara içler acısı bir görünüm veriyordu. Şömineye çakılı bir çivide, sicim gibi bürünmüş ufacık bir kadın boyun atkısından başka bir şey yoktu. Odanın ortasına çekilen çocukların karyolası konsolun önünü açmıştı. Açık bırakılan çekmecelerin bomboş içi görünüyordu. Lantier yıkanmış, paklanmış, bir iskambil kağıdının üstünde duran 2 metrelik pomatayı sürüp bitirmişti. Ellerinden akan yağlı, kirli su leğende duruyordu. Giderken hiçbir şeyi de unutmamıştı. O zamana kadar sandığın durduğu köşe, Gervais'e koskocaman bir kovuk gibi görünüyordu. Pencere mandalına takılı duran yuvarlak küçük aynayı bile bulamadı. İşte o zaman bir ön seziye kapılarak şöminenin üzerine baktı. Lantier giderken rehin makbuzlarını da götürmüştü. Toz bembe kağıt tomarı artık orada değildi. Çinko şamdanların arası boş kalmıştı. Gervais çamaşırlarını bir iskemlenin arkalığına astı. Odada dönüp dolaşıp eşyaları incelemeye başladı. Öyle bir şaşkınlık içindeydi ki artık gözyaşları bile akmıyordu. Çamaşırhane için alıkoyduğu 4 metrelikten elinde kala kala 1 metrelik kalmıştı. Sonra dertlerini çoktan unutmuş olan Etienne'le Claude'un pencerenin önünde gülüştüklerini işitince yaklaştı, boyunlarına sarıldı. O sabah işçilerin uykudan uyanışını, Paris'in o dev işçi gücünü gördüğü kurşuni renkli caddenin karşısında bir an için kendini tuttu. O saatte günün gidiş gelişleriyle kızışan kaldırım taşları, kentin üstünde Oktruva duvarının arkasında ateşli bir pırıltı oluşturuyordu. İşte bu fırın gibi kızgın havada onu çocuklarıyla birlikte yapayalnız bu kaldırımlara atıyorlardı. Gervais sağındaki ve solundaki dış bulvarları gözden geçirdi. Gözleri bulvarın iki ucunda durdu ve yaşamı, bundan sonra orada bir mezbaa ile bir hastane arasında sıkışıp kalacakmış gibi derin bir korkuya kapıldı. 3 hafta sonra parlak güneşli bir günde saat 11:30'a doğru Gervais ile Çinko işçisi Capiu, Colombe babanın meyhanesinde oturmuşlar, likörlü erik yiyorlardı. Kaldırımda durmuş sigara tüttüren Capiu, çamaşırlarını götürdükten sonra dönen Gervais'i sokaktan geçerken görmüştü. Onu meyhaneye girmeye zorlamıştı. Genç kadının 4 köşe çamaşır sepeti de yerde yanı başındaydı. Çinko kaplı küçük masanın arkasında duruyordu. Colombe babanın meyhanesi, Posinier ile Ronehart Caddesi'nin kesiştiği köşedeydi. Tabelasında uzun mavi harflerle bir uçtan öbür uca içki imalathanesi sözleri yazılıydı. Kapıda ortalarından kesilmiş 2 fıçının içinde toza bulanmış katmerli zakkumlar vardı. İçeri girince solda sıra sıra kadehler, musluğu bakır ölçekleriyle kocaman tezgah uzanıyordu. Geniş salon, çepeçevre açık sarı boyalı, pırıl pırıl parlak cilalı bakır çemberleri ve musluklarıyla ışıldayan iri fıçılarla süslüydü. Daha yukarılarda raflara yerleştirilmiş likör şişeleri, meyve kavanozları, düzgün dizilmiş çeşit çeşit küçük şişeler, duvarları örtüyor tezgahın arkasındaki aynaya elma yeşili, soluk altın sarısı, tatlı kırmızı, keskin renklerini yansıtıyordu. Ama buranın asıl merak uyandıran yanı dipte meşeden bir parmaklığın ötesinde camekanlı bir avluda duran ve müşterilerin gözleri önünde işleyen imbikti. İçkiye düşkün işçiler bu uzun boyunlu imbiklerin yerin altına inen kıvrım kıvrım soğutma borularının bu garip büyücü çanağının karşısında düşlere dalarlardı. Yemek vakti olduğu için meyhane bomboştu. 40 yaşlarında şişman bir adam olan Kolombe Baba, kollu yeleği sırtında 4 meteliklik içki almak için tasını uzatan 10 yaşlarındaki bir kıza şarap veriyordu. Kapıdan girerek yayılan güneş, sigara tiryakilerinin tükürükleriyle hep nemli duran döşemeyi ısıtıyordu. Tezgahtan, bütün salondan, fıçılardan bir içki kokusu, bir alkol dumanı yükseliyordu. Bu koku, güneşte uçuşan tozları adeta yoğunlaştırıp sarhoş ediyordu sanki. O sırada Kopyo yeni bir sigara daha sarıyordu. Tertemizdi. Sırtında dokuma bir ceketle başında mavi bir kasket vardı. Gülüyor, beyaz dişlerini gösteriyordu. Fırlak alt çenesi, hafifçe basık burnu, kestane rengi güzel gözleriyle neşeli ve sevimli bir köpeğe benziyordu. İyice kabarık duran saçları kıvırcık ve gürdü. Cildi 26 yaşının tazeliğindeydi. Gervais, kara Orlean dokumasından ceketi ve açık başıyla tam karşısında oturmuş, parmaklarının ucuyla sapından tuttuğu eriğini yemeye çabalıyordu. Tezgahın önünde, fıçılar boyunca dizilmiş 4 masadan ilkinde sokağa yakın oturuyorlardı. Çinko işçisi sigarasını yaktıktan sonra dirseklerini masaya dayadı, yüzünü ileri uzattı. Hiçbir şey söylemeden bir an genç kadına baktı. Gervais'in güzel sarışın kadın yüzünde o gün değerli bir porselen gibi bir süt saydamlığı vardı. Sonra yalnız kendilerince bilinen, daha önce konuşulmuş bir konuya değinerek alçak sesle ''Demek razı olmuyorsunuz öyle mi?'' diye sordu. Gervais gülümseyerek sakin sakin ''Aa elbette ki razı olmuyorum Bay Capio'' diye yanıtladı. ''Burada bana bundan söz edecek değilsiniz herhalde. Oysa makul olacağınıza söz vermiştiniz. Bilseydim davetinizi hiç kabul etmezdim.'' Capio bir şey söylemeden genç kadına istekli bir sevgiyle bakmayı sürdürdü. En çok Gervais'in dudaklarının ucuna soluk pembe, hafif nemli, gülümsediği zaman ağzının koyu kırmızılığını meydana koyan ufacık dudak uçlarına bayılıyordu. Gervais gerilemiyor, sessiz, sakin ve sevecen duruyordu. Bir süre sustuktan sonra gene söze başladı. ''Gerçekten de bunu aklınızdan çıkarın.'' dedi. ''Yaşlı bir kadınım ben. 8 yaşında koskocaman bir oğlum var. Birlikte yaşamaya başlarsak ne yaparız?'' Capio göz kırparak ''Hay Allah!'' diye mırıldandı. ''Herkes ne yapıyorsa onu yaparız.'' Ne var ki Gervais canının sıkıldığını belli eden bir hareket yaparak ''Oho, bunun her zaman eğlenceli bir şey olduğunu mu sanıyorsunuz?'' dedi. ''Sizin evlilik yaşamı geçirmediğiniz belli oluyor. Hayır Bay Capio, ciddi şeyler düşünmek zorundayım. Gülüp eğlenmenin sonu yok, anlıyor musunuz?'' ''Evde doyurulacak iki boğaz beni bekler. Hem de bir yutuyorlar ki hiç sormayın. Saçma sapan, anlamsız şeylerle gönül eğlendirmeye kalkarsam, benim elime bakan çocuklarımın yetiştirilmesiyle nasıl baş ederim? Hem sonra size bir şey söyleyeyim mi?'' ''Geçirdiğim felaket benim için yaman bir ders oldu. Artık erkeklerle hiç işim kalmaz. O taraklarda bezim yok. Uzun zaman hiç kimse beni tuzağa düşüremez.'' Gervais hiç kızıp öfkelenmeden, akıllı uslu, çok soğukkanlı bir tavırla konuşuyordu. Çamaşır işinden söz eder, bir giysinin bedenini neden kollamadığını anlatır gibi bir hali vardı. Ağzından çıkan sözcükleri iyice düşünüp taşındıktan sonra kafasında bu işi kesinlikle kararlaştırdığı anlaşılıyordu. Capio ise duygulanmış, hüzünlenmişti. Boyna, ama beni çok üzüyorsunuz diyordu. Gervais, evet bunu ben de görüyorum ve sizin adınıza ben de çok üzülüyorum dedi. Sözlerime gücenmenizi istemem. Eğer gönül eğlendirmek niyetinde olsaydım, ne yalan söyleyeyim, başkalarıyla değil sizinle yapardım bunu. İyi bir insana benziyorsunuz, terbiyelisiniz, kibarsınız. Birlikte oturduk kısmet ne kadarsa, biz de o kadar yaşardık değil mi ya? Ben büyüklenip kurum satmıyorum. Bu hiçbir zaman olmayacak şeydir demiyorum. Yalnız madem ki içimde istek yok neye yarar ki? İşte 15 gündür Bayan Faconier'in yanında çalışıyorum. Küçükler okula gidiyorlar, işimden hoşnutum. O halde böyle kalmak en iyisi değil mi? Gervais bunları dedikten sonra sepetini almak için eğildi. Beni lafa tutuyorsunuz. Patronun yerinde bekliyorlardır. Hadi hadi üzülmeyin Bay Capio. Başka birini bulursunuz. Benden daha güzel, üstelik peşinde sürükleyeceği iki çocuğu olmayan birini. Capio aynanın üstündeki saate bakıyordu. Genç kadını yerine oturtarak. Durun canım diye haykırdı. Saat daha ancak 11:35 geçiyor. Benim daha 25 dakikam var. Saçma sapan şeyler yaparım diye korkacak değilsiniz ya. Aramızda masa var. Demek ki benimle iki çift laf etmeyi istemeyecek kadar benden nefret ediyorsunuz, öyle mi? Gervais, genç adamı üzmemek için sepetini yeniden yere bıraktı ve içten iki dost gibi konuşmayı sürdürdüler. Gervais çamaşırları götürmeden önce karnını doyurmuştu. Capio da o gün gelip yolunu gözlemek amacıyla çorbasını ve dana etini erkenden alelacele atıştırmıştı. Gervais nezaketle yanıt verirken bir yandan da pencereden likörlü meyve kavanozları arasından dışarıya bakıyor, sokaktaki kalabalığı seyrediyordu. Öğle yemeği saati olduğu için sokakta olağanüstü bir kalabalık vardı. Her iki kaldırımda, evlerin arasındaki daracık alanlarda, ardı arkası gelmeyen bir telaş, bir gidiş geliş, bir itiş kakış sürüp gidiyordu. Gecikenler, işinin başından geç ayrılan işçiler, açlıktan bir karış asılmış suratlarla, hızlı adımlarla, önce sokağın karşı kaldırımlarına geçip ekmekçi fırınlarına uğruyorlar, sonra da koltuklarının altında bir somun ekmekle, üç kapı ileriye, altı meteliğe karın doyurmak için, doğruca iki başlı dana lokantasına gidiyorlardı. Fırıncının yanında kızarmış patatesle maydanozlu midye satan yemişçi kadın vardı. Uzun önlüklü işçiler bitmeyen diziler halinde gelip kese kağıtları içinde patates ve midye, kimileri de başları açık kibar tavırlı güzel genç kızlardı bunlar, demet demet turp alıyorlardı. Gervais biraz eğilince müşteri dolu bir mezeci dükkanını da görüyordu. Dükkandan ellerinde yağlı kağıda sarılmış pane pirzola, sosis yahut sıcak bir domuz sucuğuyla çıkan çocuklar vardı. Bu arada güzel havalarda bile kara bir çamurla vıcık vıcık olan caddede karınlarını doyurmuş kimi işçiler koltuk meyhanelerinden çıkarak kalabalığın itiş kakışı arasında sakin sakin ellerini kollarını sallayarak gruplar halinde ağır ağır dolaşıyorlardı. Meyhanenin kapısında bir öbek oluşmuştu. Kısık bir ses, "Hey buraya bak, Bibila Grilla de. Bize birer kadeh zıkkımın kökü ısmarlıyor musun?" diye sordu. İçeri beş işçi girip ayakta dikildi. Gene deminki aynı ses sürdürdü. "Bu Kolombe baba olacak. Harami yok mu?" "Bana bakın, biz yıllanmışından istiyoruz. Hem de öyle gerçek kadehlerle, ceviz kabuklarıyla değil." Kolombe baba ise hiç kulak asmadan sakin sakin müşterilerine hizmet ediyordu. Üç kişilik bir işçi grubu daha geldi. Yavaş yavaş uzun gömlekler giymiş işçiler kaldırımın köşesinde birikiyor, orada kısa bir duraklama yapıyor, sonunda birbirlerini tozdan kül rengi olmuş iki zakkum ağacının arasından meyhanenin içine itiyorlardı. Gervais Capio'ya "Çok aptalsınız, hep çirkin şeyler düşünüyorsunuz," diyordu. "Onu elbette seviyordum ama beni öylesine iğrenç bir biçimde dımdızlak bırakıp gidince..." Lantier'den söz ediyorlardı. Gervais onu bir daha görmemişti. Glacier'de şapka fabrikası açan o arkadaşının yanında Virginia'nın kız kardeşiyle yaşadığını sanıyordu. Zaten onun peşinden koşmayı hiç düşünmüyordu. Başlangıçta çok üzülmüş, hatta kendini nehre atmak bile istemişti. Ama şimdi artık aklını başına toplamıştı. Her şey pekala yolunda gidiyordu. Kim bilir belki de Lantier ile birlikte olsaydı çocuklarını istediği gibi hiçbir zaman yetiştiremeyecekti. Çünkü adam o kadar çok para yiyordu ki. Claude'la Etienne'i görmeye, sevip okşamaya gelebilirdi. Gervais onu kapıdan kovacak değildi ya. Ama kendisine gelince adamın parmaklarının ucuyla bile dokunmasına izin vermektense vücudunu lokma lokma doğratmayı yeğlerdi. Ve şimdi bütün bunları inceden inceye düşünüp taşınmış, nasıl yaşayacağını kesinlikle kararlaştırmış bir kadın tavrıyla anlatıyordu.